Ayrım 50, sayfa 294. Dan Ben Amos bu şekilde belirlediği folklor ürünlerinin bazı özellikleri üzerine yoğunlaşmak suretiyle yapılan ve dolayısıyla da pek çok diğer özelliği dışında bırakan folklor tanımlarına, esas olan folklor özelliklerini de şöyle belirlemektedir. Diğer taraftan folklorun kültür içinde tamamlayıcı bir bölüm olarak yer alışı göz önüne alındığında, tamamen kendi kendine oluşan organik bir fenomendir. Masalların, türkülerin veya heykellerin kendi yaratıldıkları yer, zaman ve toplumlardan ayrılması, kaçınılmaz olarak onların içine kaliteleriyle ilgili değişiklikler katar. Sosyal bağlam, kültürel davranış, retoriğe ait durum ve şahsi kabiliyet değişkendir ve bunlar sözlü, müziğe veya plastik sanatlara ait bir ürünün nihai şeklinde, metninde ve yapısında açık farklılıklar meydana getirirler. Çocuklar veya yetişkinler, erkekler veya kadınlar, normal düzenli bir toplum veya kazara bir araya gelmiş bir grup olsun, dinleyicinin kendisi folklor türünün şeklini ve sunuluş tarzını etkiler. Dahası nesir anlatmaların farklı türler içinde sınıflandırılması, masallara karşı kültürel tavır ve sözlü geleneğin mahalli sınıflandırılmasına geniş şekilde bağlıdır. Böylece bir kültürden başka bir kültüre geçişte, masallar anlatma kategorilerini de aşabilirler ve aynı anlatı bir grup tarafından mit olarak kabul edilirken, bir diğeri tarafından marşen olarak kabul edilebilir. Böyle bir durumda masal kendi aslında bulunan bağımsız özelliklere değil de, bir kültürün onu kabul ettiği esasa bağlı olduğu için, masalın gerçek bir tür sınıflaması mantıksız olur. Nihai bir analiz için icra durumu, mevcut metin için hayati öneme sahip bir bağlamdır. Profesyonel bir sanatçının hususi bir becerisi, bu sanatçının icra sırasındaki hevesi ve dinleyicinin ona tepkisinin hepsi, o sanatçının masal veya türküsünün metnini etkileyebilir. Nitekim folklor tarifleri folklorun konularında mevcut olan bu ırsi ikilikle başa çıkmak zorunda kalmış ve bunu sık sık yapmak için de folklor materyallerini farklı hatta birbirleriyle çatışan bakış açıları içine yerleştirmek zorunda kalmışlardır. Bu çeşitliliğe rağmen tariflerin çoğunun hemfikir oldukları üç temel esası ayırmak mümkündür. Sırasıyla folklor şu üçünden biridir. Bir bilgi bütünlüğü, bir düşünce tarzı veya bir sanat ürünüdür. Bu kategoriler tamamen birbirinden ayrılmış değildir. Çok sık olarak onlar arasındaki fark özden ziyade bir ima etme meselesidir. Örneğin bilgi ve düşüncenin odak noktası, materyallerin ve onları algılamanın konuları üzerinde bir yoğunlaşmayı ifade ederken, sanattaki konsantrasyon, formlar ve yayılma vasıtalarının önemini belirtmeye yöneliktir. Ne olursa olsun bu üç odak noktanın her biri hipotezlerin farklı bir seviyesine dahil olup folklor hakkındaki teorilerin ayrıcalıklı bir takımına işaret eder ve sonuç olaraksa bunların her biri folkloru muhtelif araştırma yönlerine doğru götürür. Bununla birlikte bilgi, düşünce ve sanat, kültürün geniş kategorileri olduğu için halk bilimciler esas olarak kendilerine konu edindikleri meselenin aynı türden olan diğer olgularından ayırt edici özelliği üzerinde yoğunlaşmak zorunda kalıp, bu amaçla onlar folklor materyallerini, bu materyallerin sosyal bağlamı, zaman derinliği ve yayılma vasıtaları bakımından değerlendirmişlerdir. Böylece folklor, ona şeklini veren bir grup olmaksızın veya o gruptan ayrı olarak düşünülememiştir. Folklor, eşsiz, emsalsiz bir olgu değildir. Nasıl tanımlanırsa tanımlansın, onun mevcudiyeti ya bir coğrafyaya, dile, kavme veya aynı meslekten bir iş grubuna ait olabilen sosyal bağlama bağlıdır. Bunlara ek olarak folklor zaman değirmeninden damıtılmış olma şartına sahip olmak zorundadır. Folklor yeni şişelerde eski şarap ve aynı zamanda eski şişelerde taze şarap olabilir. Fakat o çok nadiren yeni şişelerde taze şarap gibi tasavvur edilmiştir. Nihayet folklor en azından bir kısmı itibariyle zamanın içinden sözlü yayılma kanallarıyla geçmek zorundadır. Başka herhangi bir yayılma vasıtası bir materyalin folklor oluşunu kabul etmemek için yeterli sebeptir. Ben Amos 1972-1997. Folklorun özelliklerinden yapılan tanımlamaların analitik tahliline yönelen Dan Ben Amos, bu hususla ilgili olarak mevcut tanımlamaların temellendiği kavramsal çatıyı şu şekilde sistematize etmektedir. Dahası halk bilimciler kendi tanımlarını bir yanda sosyal bağlam, zaman derinliği ve yayılma vasıtası arasındaki ilişki ve diğer yanda da bir bilgi bütünlüğü, düşünce tarzı ve bir tür sanattan oluşan folklor kavramları seti üzerine aşağıdaki tabloda şekillendirildiği gibi kurmuşlardır. Bilgi, sosyal bağlam, toplumsal sahibiyet, zaman derinliği, antiklik, yayılma vasıtası, sözel veya taklidi. Düşünce, sosyal bağlam, kolektif temsil, zaman derinliği, geçmişten günümüze ulaşabilen, yayılma vasıtası, sözel. Sanat, sosyal bağlam, ortaklaşa yaratma ve yeniden yaratma, zaman derinliği, antiklik, yayılma vasıtası, sözel veya taklidi. Folklor ile sosyal bağlam arasındaki ilişkilerin üç tipini ayırt etmek mümkündür. Sahibiyet, temsil etme ve yaratma veya yeniden yaratma. Basitçe folklor teriminin tamı tamına bir yorumu ilk ilişki tipini kurar. Buna göre folklor insanların öğrenmesi, insanların bilgeliği, insanlara ait bilgi veya daha doğru olarak bilim geniş bilgi veya bir halkın öğretisidir. Folkloru ortak olarak bir grubun tamamı tarafından paylaşılan bir bilim olarak gören bu görüş, pratikte ve teoride halkın sahip oluşunun farklı derecelerine uygulanır. Birincisi, folklor bir toplumdaki bilgi toplamının tamamı olabilir. Toplum üyelerinden hiçbiri, o toplum değerlerinin hepsinin tam bir komutasına sahip olmadığı için, bu anlamda folklor pek çok şahıs tarafından depo edilmiş olan insanların geleneksel inançları ve törelerinin hepsinin bütünlüğü, kolektif bilgi üzerine kurulmuş soyut bir şey olmak zorundadır. İkincisi ve zıt olarak folklor sadece grup üyelerinin her biri tarafından paylaşılan bilgi olarak göz önüne alınmıştır. Bu tarif herhangi bir hususi bilgiyi hariçte tutar ki, ona sadece bir toplumdaki seçilmiş uzmanlar ulaşırlar çünkü bu tarif folkloru yalnızca popüler bilgi şeklinde sınırlar. Bu durumda folklor toplumun gerçek ortak malı olur. Üçüncüsü, Fraser'ın tanımladığı gibi bu gerçek ortak bilim bütün ayrıntılarıyla toplumun bütün üyelerinin katıldığı halk kutlamaları, ritüeller ve törenler dahil olmak üzere halk kitlelerinin ortak aksiyonlarında bütün ayrıntılarıyla ifade edilebilir. Son olarak folklor toplumdaki her bir şahsın kendi evinin mahremiyetinde bağlı olduğu gelenek ve görenekler sayesinde ona itaat etmeleridir. Bu son yorumlama her ne kadar teorik olarak mümkünse de folklorun çevresini bu kadar dar olarak belirleyen hiçbir tarif mevcut değildir. Folklor ve onun sosyal bağlamı arasında meydana gelen ilişkilerdeki ikinci setin yapısı, İngiliz evrim teorisi ve Fransız sosyal antropolojisi üzerine kurulmuştur. Buna göre folklor hususi bir ortak tarz ve aynı anda oluşan düşünceyi, Andre Varaknak'ın kendi tarifinde formüle ettiği gibi, folklor teorisiz kolektif pratikler, doktrinsiz kolektif inanışlar toplamını temsil eder. Bu durumda gerçek gelenekler, ritüeller ve diğer görenekler onların temelini teşkil eden düşünce tarzının temsilcileridir. Folklor tanımları çerçevesindeki ortak düşünce anlayışı çeşitli çağrışımlara sahiptir. Birincisi, o averajı gösterir, yani insan düşüncesinin geleneksel tarzları gibi herhangi bir şahsiliğin özelliğine yer vermeyen, istisna teşkil etmeyen düşünce. İkincisi, o ilk halk bilimciler ve antropologların onları çıkardıkları gibi ilkel, primitif, insanın özel düşünce şekillerini ima eder. Örneğin Edwin Sidney Hartland, geleneği peri masalları biliminin mesele ettiği konu, medeniyet dışındaki insanın psikolojik fenomeninin nihai toplamı gibi tanımlamıştır. Bu anlayışa göre folklor, ilk insan psikolojisinin ifadesidir ve felsefe, din, bilim veya tarih gibi konulardan herhangi birisiyle ilgilenebilir. Düşüncenin bütün bu özellikleri kolektif olarak toplumların folklorunda temsil edilirler. İlkel insanlar için kullanılan kolektif temsil kavramı, düşüncenin özel bir tarzı olarak Levi Brühl tarafından geliştirilmiştir. Diğer sosyal durumlar olarak folklor, bu hususi düşünce tarzının manifestosudur. O, ilkel mentalitenin doğaya ait ve sosyal gerçekleri kendi algılayışına göre karakterize eden ayrıcalıklı bir görüş şeklini ifade eder. Her ne kadar Levi Brühl'ün teorileri bazı şartlar olmaksızın artık kabul edilmese de, Joseph Ryson'ın folklor acı, korku, nefret, hürmet ve arzu gibi sosyal grup tarafından kabul edilen temel duyguların kolektif nesneleştirilmeleri olarak tanımlanabilir şeklinde örneklediği teorideki gibi, o teoriler hala folkloru tarif etmede temel bir görev yaparlar. Kolektif olmanın veya umuma ait olmanın prensibi sanat olarak folklora uygulandığında, buradaki referans özel olarak halk edebiyatı yaratmasına yapılır. Bu bakış açısından biri toplumsal yaratma ve diğeri de yeniden yaratma olmak üzere iki kavram geliştirilmiştir. Birincisi ki, onun Amerika'daki en büyük temsilcisi Francis Gummer'di, halk türkülerinin özellikle de balatların umumi yaratmanın bir ürünü olduğunu ima eder. Uzun zaman önce kabul edilirlikten çıkan bu düşünce tamamen manasız değildir. Her ne kadar onu balatların kökü konusunda özel olarak uygulanması oldukça zor ise de, folklorun diğer türler arasındaki ilişkide böyle bir gelişmeyi kavramak mümkündür. Her ne kadar şu anda umumi olarak yaratma düşüncesi artık hiçbir folklor tarifinde mevcut değilse de, uygun olduğunda bu anlayış kolektif olarak yeniden yaratma kavramı ile yer değiştirmektedir. Gerçekte bu işlem sözlü yayılma ve metnin çeşitliliği anlayışında ima edilmektedir. Yeniden yaratma kavramı, ilk yaratmadan sadece yaratma anının süresi bakımından farklıdır. Folklorun ana özelliği aynı kalır. Sözlü sanat, bütün zamanlarda bir cemiyetin yaratmasının tamamının toplamıdır. Aslında bu hipotezin kendisine meydan okunduğunda, pasif yaratma düşüncesi takdim edilmiş olur. Buna göre dinleyicinin reaksiyonu, halk sanatçısının aktif muhayyilesi kadar yaratma hareketinin bir parçasıdır. Tabiatıyla kolektif yeniden yaratma düşüncesi, folklor ve ikinci bir faktör olan zaman derinliği arasındaki bir ilişkiye dahil edilir. Bir kültürde sirkülasyonda olan materyallerin dayanıklılığı, yani nesilden nesile miras kalma, folklor konularının tanımlanması için karar verici bir ölçüt olmaktadır. Thompson'a göre gelenek fikri folklor terimi içine dahil edilmesi gerekli olan her şey için mihenk taşıdır. Bu anlayışa göre gelenekte herhangi bir yenilik olamaz, eğer olursa o yenilik hala insanların ağzında en azından birkaç nesil yaşamak zorundadır. Folklorun bu kavramına Thompson orijinal tanımında yer verilmiş ve şimdiye kadar halk bilimciler tarafından devam ettirilmiştir. Funk ve Van Gaal Standart Folklor, Mitoloji ve Efsane Sözlüğü, Funk and Wagnalls Dictionary of Folklore, Mythology and Legend, içindeki tanımların bir muhteva analizini yapan Francis Attlee, gelenek teriminin büyük üstünlüğüne başka hiçbir kavram tarafından meydan okunulamadığını görmüştür. Gelenek fikri, folkloru hem bilgi, geçmişin bilgeliği olarak ve hem de sanat, eski türküler ve masallar olarak gösterir. Düşünceler ve inanmalarla olan ilişkide nispi zaman derinliği folkloru daha ileri götürür. O materyalleri geçmişten günümüze kadar yaşam kabiliyetine sahip şeyler gibi Edward Tyler ve Andrew Lang'ın evrim teorileri tarafından ima edilişi gösterir. Bu durumdaki folklor tanımı ve anlayışı sadece insan evriminin önceki basamaklarında hayati geçerliliğe sahip veya zaman değişiminde süregelen canlı bir fosil haline almış veya toplumun medeniyet ışığı altında çok az kalan bölümleri arasında canlılığını korumuş kültürdeki parçalara uygulanabilir. Üç faktörden yayılma aracı folklor tanımlarından en kalıcı olanıdır. Hemen hemen folklor tanımlarının başlangıcından beri en çok kabul edilen karakteristiği, bilgi, düşünce veya sanat olarak kabul edilsin, folklorun sözlü olarak nakledilmesidir. Bir parçanın folklor olarak nitelenebilmesi için temel ön şart, o ürünün sözlü olarak yayılma zorunluluğu ve bir kişiden bir başka kişiye yazılı hiçbir metnin yardımı olmaksızın geçmek zorunda olmasıdır. Görüntüye, müziğe veya harekete ait form göz önüne alındığında nakletme taklit yoluyla olabilir. Bu özel nakil formunun materyale bazı ayrıcalıklı kaliteler kazandıracağı, diğer türlü onun kaybolacağı düşünülmektedir. Bu durumda bir disiplin olarak halk bilimi, daha önce Marshall McLuhan'ın açıkladığı mesajın vasıtasıdır. Sözlü gelenek ölçütü, folklor araştırmalarında materyallerin eşsizliğini savunmada son kale haline gelmiştir. Kolektif yaratmayı savunan teoriler yıkıldığında ve geçmişten günümüze canlı kalma veya yaşayan kültürel kalıntı, survivals, doktrini parçalandığında, halk bilimcilerin sımsıkı tutunabildikleri fikir, folklor, sözlü sanat, kaydedilmemiş sözlü ürün ve sözlü olarak nakledilen edebiyat fikri olmuştur. Folklorun bu şekilde kavramlaştırılması, hem yazılı edebiyatı olmayan toplumlarda çalışan antropologlar tarafından, hem de folkloru edebiyattan ayırmada onu kullanılmaya hazır, bir ayırıcı olarak gören edebiyat araştırmacıları tarafından büyük kabul görmüştür. Halk bilimciler nakletmenin bu saflığını sıkça yazılı metinler için kabul etseler de, materyallerin folklor olarak kabul edilmesi için onların bir defa bile olsa sözlü nakil vasıtalarıyla yayılmasını nihai standart olarak görürler. Vasıta ölçütü popülaritesine rağmen folklorun gerçekten ne olduğunu tarif etmemiş, bu kriterle folklor sadece dağılma ve yayılma formu hakkında bir yeterlilik kazanmıştır. Bunun da ötesinde böyle tanımlar folklorun daha önceden kazanılmış bir çerçevesini zorla kabul ettirir. Onu tanımlamaktan daha çok onların ne olması gerektiği hususunda kesin bazı fikirler yerleştirir. Gerçekten de bu romantik anlayışı empirik, tecrübi anlayışla uzlaştırma girişimleri, bu sahadaki bilimsel araştırmaları geri koymuş ve onlar 19. yüzyılda ortaya çıkan diğer disiplinler ilerlerken, halk biliminin hala acı içinde kıvranmasında en azından bir kısmı itibariyle gerçekten sorumludurlar. Ben Amos, 1972-1997. Daha önceki bölümlerde ele aldığımız belli başlı halk bilimi kuramları doğrultusunda yapılmış folklor tanımlarını ve bu tanımların temellendikleri özellikleri ele alan Dan Ben Amos, bütün bu tanımlamaların sonunda folkloru tanımlayan halk bilimcilerin tamamının nasıl sorusuna cevap arayarak folklor malzemesinden hareketle nasıllıklarını ortaya koymuş olduklarını tespit etmekte ve asıl üzerinde yoğunlaşılması gereken araştırmanın, yani ele alınacak olguların ne olduğu sorusunun hala cevapsız durumda bırakıldığına işaret eder. Daha sonra bu soruyu cevaplamak, ki bu Dan Bain Amos'ın çalışmasının amacıdır, maksadına yönelen Ben Amos, bu nirengi noktasını farklı bir sosyal mahiyette zaman içinden geçirilen şeyin ne olduğunu sormak hala gereklidir. Retorikle ilgili bu soru, folkloru tanımlamak için yapılan çeşitli girişimlerdeki yanlış yönlendirmeyi kendi içinde yansıtır. Onlar, folkloru statik ve dokunulabilir bir nesne gibi tanımlayabilmek için bir yol araştırdılar. Sayısız tanımlar, nesnelerin listelerinden oluşurken, müstakil tanımlar folkloru sanat, edebiyat, bilgi veya inanma olarak kabul ettiler. Gerçekte folklor onların hiçbiri değil ve onların hepsinin toplamıdır. Folklor bilgiyi içine alır, o artistik olarak formüle edilmiş düşüncenin bir ifade şeklidir ama aynı zamanda o bu kategorilerin hiçbirine indirgenemeyecek eşsiz bir fenomendir. Ben Amos 1972-1997 şeklinde ifade eder ve folklorun genel mahiyetini artistik olarak formüle edilmiş düşüncenin bir ifade şeklidir olarak tespit eder. Bu temel tespitten hareketle de yeni bir halk bilimi bakış açısının gerekliliği ve söz konusu bakış açısının, yani performans teoriye dönüşecek olan kuramsal yapının özelliklerini ve bunların gerekliliklerini şu şekilde belirler. Folklorun eşsizliğinin farkına varmak için her şeyden önce konumuzla ilgili mevcut bakış açısını değiştirmek gereklidir. Şu ana kadar mevcut tanımların çoğu halk bilimini bir şeylerin bir koleksiyonu derlenmesi gibi görmüşlerdir. Bu ürünler ya anlatılar, melodiler, inanmalar veyahut da maddi nesneler olabilir. Bunların hepsi tamamlanmış ürünler ve formüle edilmiş fikirlerdir. Onları derlemek mümkündür. Gerçekte folklorun bu son özelliği başından beri halk bilimi araştırmalarının büyük bir kısmını oluşturmuştur. Folklor parçalarını derlemek, nesneleri kendi doğal çevresinden bir metodolojik bir soyutlama ayırma gerektirir. Şüphesiz bu yapılabilir ve çoğunlukla da bir araştırma amacı içinde vazgeçilmezdir. Bununla birlikte bu soyutlama sadece metodolojiktir ve bütünlüklerin gerçek doğasıyla bir eşyanın veya nesnenin kendi doğal çerçevesinin sahip olduğu veya gerektirdiği yapıyla karıştırılmamalı veya yeri değiştirilmemelidir. Daha da önemlisi bu soyutlanmış şeyler, parçalar üzerine kurulmuş herhangi bir folklor tanımı yapılacak yanlışlığı bütüne yayar. Folkloru tanımlamak için olguları var oldukları şekilde incelemek gereklidir. Kendi kültürel bağlamında folklor bir şeylerin toplanıp derlenmesi değil, bir süreç kelimenin tam anlamıyla iletişimsel bir süreçtir. Ben Amos 1972-1997. Böylece Dan Ben Amos tarafından folklorun kendi kültürel bağlamından hareketle bir şey derlenip toplanacak bir nesne olmayıp iletişimsel bir süreç olduğu tespiti yapılmıştır ki, bu o zamana kadar mevcut yapılanışların ötesinde bir yaklaşımdır ve yeni kuramın birincil dereceden önemli paradigmalarından birisi durumundadır.